Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba, iyi günler. Türkiye, 6 yaşında ailesi tarafından evlendirilen kadının açtığı davayı konuşuyor. Bayağı ciddi bir tartışma söz konusu. Nakşibendi'nin İsmail Ağa cemaatine bağlı bir vakıfın yöneticileri söz konusu ve dolayısıyla bu olay sadece bir sıradan bir aile içi mesele olmanın ötesinde çok ciddi bir sorunu, yarayı deşen bir olay. Siyasi yönü çok güçlü olan bir olay. Ve bu olayı gazeteci arkadaşlarımız Timur Soykan ve Murat Ağar ile borçluyuz. Onlar bunu haberleştirdiler. Davayı haberleştirdiler. Ve bu yüzden de bazı kesimlerin saldırısına maruz kalıyorlar. Ben olayla ilgili düşündüklerimi anlatmadan önce Timur'a birazcık neler yaşadığını sormak istiyorum. Timur, merhaba.
Merhaba Rüşen abi, iyi yayınlar.
İyi yayınlar, sağ ol. Murat'ın çok önemli bir işi vardı, o katılamadı ama onun adına da konuşabilirsin. Sen Bir Gün Gazetesi'nde ve Halk TV'desin. Murat, Yeni Çağ Gazetesi'nde ve Halk TV'de. Aslında Bir Gün ve Yeni Çağ gazeteleri siyasi yelpazenin iki ucu gibi duruyor ama neyse, ilginç bir birlikteliğiniz var. Türkiye'nin gündemine bu olayı soktunuz. Çok da iyi oldu. Tebrik ederim öncelikle. Bir kere şöyle bir husus var. Bu olay önce bir haber oldu ama sonra patladı. Yanlış mı biliyorum? Duydun mu Timur? Önce bir haber oldu, sonra patladı.
Evet. Önce Bir Gün Gazetesi'nde cumartesi günü yayınladık ilk bölümünü. İkinci bölümünü de salı günü yayınladık ama daha öncesinde Halk TV'de anlattık. Çünkü Murat Ağaler'le birlikte fotoğraflara ulaşmıştık.
Yani ama sonradan yani ilk günden büyük bir yankı uyandırmadı. Sonra zamanla yankı uyandırdı ve şimdi giderek artıyor. Farklı farklı tepkiler geliyor. Tabii ki size destek verenler, tebrik edenler benim gibi var ama bir de olay Sarın hakkında hashtag'e kadar gitti. Etiket neydi? Timur Soykan tutuklansın. Şimdi
yargılansın, tutuklansın.
Burada haklarında 22'şer yıl istenen anne baba ve 67 yıl istenen eski koca varken, ki hiçbirisi tutuklu değil, mahkemenin takdiri diyelim, senin tutuklanmanı istiyorlar. Ne diyorsun bu konuya?
Ya bu konuda söyleyecek aslında çok fazla bir şey yok ama şu tabii çok can acıtıcı. Yani söz konusu olan bir kadının çocukluğu ile ilgili cinsel istismar iddiaları. Şimdi böyle bir konuda biz, ya ilk ne düşünür bir insan? Birazcık vicdanı olan bir insan ve Tarik Türkiye'de gibi tarikatların sabıkasının, karanlık sabıkasıyla dolu bir ülkedeki bir insan ilk olarak şunu düşünür. Ya bu çocuk niye bunları söylüyor? Bu bir araştırılsın, ortaya çıksın. Yani mağdurun yanında olursunuz değil mi? Ama öyle bir refleks gelişiyor ki maalesef o tarikat karanlığı kendisini kutsal bir yere koymak ve tartışılmaz kılmak ve bu iddialar gündeme geldiğinde de bunu baskılamak yolunu tercih ediyor. Ne bekliyorlar bizden? Yani biz böyle bir iddianame göreceğiz, böyle bir iddianame okuyacağız. Bir kadın 6 yaşında evlendirildiğini ve bu istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini, babası tarafından 29 yaşındaki müridine verildiğini, yıllarca bunun baskısı altında yaşadığını, 13 yaşında nişan töreni yapılıp 14 yaşında düğün yapıldığını, bunun hastaneye sevk edildiğini, hastanedeyken bir doktorun fark edip polise haber verdiğini, açılan soruşturmanın kapatıldığını, bütün bunları anlatacak. O evlendirildiği o adamla, o kişiyle ses kayıtlarını dosyaya koyacak. Fotoğraflar dosyaya koyacak. Bütün bunlar olacak. Biz gazeteci olarak bunu göreceğiz ve susacağız. Niye? Tarikatlar kutsaldır. Tarikatlar tartışılmaz. Böyle mi bir ülke istiyorlar? Hayır. Yani biz buna tabii ki susmayacağız. Tabii ki yazmaya devam edeceğiz. Tabii ki anlatmaya devam edeceğiz. Ama o insanların işte bize yönelik bu iddialar üzerine hem o kadına saldıranlar hem bize saldıranlara bir çift lafım var. Yani biraz vicdanınızı dinleyin. Yani burada artık ne politikası da yerin dibine batsın, siyaseti de batsın, ne? Ya bir çocuk söz konusu. Bir karanlık var. O karanlıkta defalarca tekrar tekrar aynı şeyi yaşıyoruz. Çocuklarımız o karanlık bataklıkta yok olup gidiyor. Ya buna karşı refleks göstermek, buna karşı tepki göstermek yerine aman 28 Şubat, aman din düşmanları, ya ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Ya bunu failleri sorgulamaktan ziyade o siyasi egemenlikleri, o örgütlü egemenlikleri, bu özellikle bu süreçte, bu siyasal İslam döneminde Türkiye'de elde ettikleri ayrıcalıklarla holdingleşmiş bu yapıların gerçeği örtmeye gücü yeter mi? E tabii ki yetmeyecek. Tabii ki yazmaya devam edeceğiz. Ama bu tabii ki de en son kararı yargı verecek. Şimdi ama Timur, tabii ki bu vicdansızı da herkes hatırlayacak.
Şimdi aileden abi ve kardeşlerin bir videosu var biliyorsun. Onu izledim. En sonunda abi diyor ki ben kardeşimi Timur Soykan'dan daha çok seviyorum diyor. Ben şimdi onu izledikten sonra o ana kadar iddianameyi okumamıştım. Biliyordum sizin haberlerinizi ama iddianamenin kendisini okuyunca yani bir kadının, kardeşlerinin alenen suçladığı anne babası ve eski kocası var. Yani şimdi öyle bir hava yaratılıyor ki bir karışık bir olay var. Sen ve Murat oturmuşsunuz art niyetli bir şekilde kadının ağzına söylemediği lafları vermişsiniz falan gibi bir intiba. Hani bu olay sizin olayınmış gibi. Halbuki bakıyoruz ki olayda doğrudan kabul edilmiş bir iddianame var. İddianamede senin anlattığın bütün beyanlar var. Aslında siz yoksunuz olayda. Yani sizin yaptığınız öyle değil mi? İddianameyi bulup bakın böyle bir iddianame var demekten başka bir şey yapmadınız. Yani şimdi iddianameyi okumayan birisi aile fertlerinin o açıklamasından sonra şey gibi düşünebilir. Yani burada bir ortada dava falan yok. Sen birisiyle röportaj yapmışsın. Halbuki yapamadınız galiba değil mi? Röportaj kadınla röportaj söz konusu değil.
Koruma altında. Yani yani uzak bir şehirde koruma altında. Yani onunla konuşamıyorsunuz zaten. Biz onunla hiç konuşamadık. Yani denedik aslında, ulaşmayı da çalıştık ama konuşamıyorsunuz. Hayır.
Peki bu nasıl devam edecek? Şimdi zaten mahkemenin tarihi Mayıs ayı diye biliyorum.
22 Mayıs.
Bayağı bir
yani onun kimliğinin deşifre olmaması, yeni başladığı hayatının iyi devam etmesi için. Sonuçta bir çocuğu da var. Şimdi böyle bu dediğin gibi abi, yani bu bir iddianame. Yani ve bu iddianamede biz her iddianameye baktığımızda da sonuçta bu meslekte oldukça vakit geçirdiğimiz için o iddianamenin içindeki delilleri, işte var olan tabloyu az çok çözebiliyoruz. Ve bu delilli bir iddianame. Çünkü hale şunu yapmış. Yani yıllar sonra bir istismara uğradığını fark ediyor. Oyun olarak anlatıyorlar ona. Ve daha sonra istismara uğradığını bir doktordan aslında şey yapıyor. Bir doktora götürüyor. Önce bir radyoda duyuyor. Sonra bir doktora gidiyor. Radyoda işte bir çocuk yaşta evlendirmeyle ilgili program dinliyor. Şeyde gittiği doktor, sen 6 yaşından itibaren kocanın tecavüzüne uğramışsın diyor. Ve ondan sonra yaşadıklarını anlamlandırabiliyor ve o zaten yıllar süren istismarın ağır travması altında olduğunu anlatıyor iddianamede. Ve bununla da yetinmiyor, fotoğraflar ve o evlendirildiği kişide ses kaydını koyuyor. O anlamda baktığımızda yani savcı da çok ikna olmuş bir şekilde davayı açıyor. Çünkü daha önce kapatılan dosyayı biliyor. Yani 2012'de aslında 14 yaşındayken bu kızımız hastaneye götürüldüğünde bu istismar çemberinden çıkartılabilirdi diyor savcı. Ve bütün bunları ortaya koyuyor. Ama şimdi öyle bir iklim var ki Türkiye'de. Ya
ses
da yani böyle bir durumda o mağdurun ifadesinden yola çıkarak gerçeği aramak esastır. E şimdi ama görüyoruz, partiler bu konuda açıklamalar yapıyorlar. Yani AKP de açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Burada tek yapılması gereken şu. Türkiye'de biz yaşayarak şunu öğreniyoruz. Ensar Vakfı olayından sonra da öğrendik. Dikili'den sonra da, Erzurum'dan sonra da Sakarya'da o Uşaki tarikatından sonra da, yani hatta 15 Temmuz'dan sonra da şunu öğrendik biz. Laiklik hava gibi, su gibi bir ihtiyaç. Bizim ülkemizin temeli, yani bizim ülkemizde herkesin özgür bir eşit bir şekilde güven, çocuklarımız güvenli olduğu koşullarda yaşaması için laiklik ilkesine dört elle sarılmamız gerekiyor. Yurtları, okulları, buraları devletin kontrol et.
Sesin yine gitti.
Buradaki, ya çok özür dilerim. Telefonu şeyi alamıyorum. Rahatsız etmeyeni alamadığım için aramalar geliyor. Yani bu o kadar büyük bir ihtiyaç ki laiklik. Devletin de bu konuda hiçbir tarikata insanların mecbur bırakılmadığı, ya Enes Kara olayını yaşadık. Öğrenci yurdunda tarikat baskısıyla intihar eden bir insanı yaşadık. Ya burada artık bunu defalarca deneyimliyoruz. Ve buna karşı sistemli bir karşı koyuş gerekiyor. Hali de bunun bir öncülerinden biri olabilir hali olaydı bu gördüğümüz. Yani bu karanlığa karşı, çünkü bu karanlık şöyle bir karanlık. Mürit Allah katında, pardon, şeyh Allah katında müritler tamamen kişiliksizleştiriliyor. Robotlaştırılıyor. Yani en temel sloganlardan biri, yani imamın önündeki ölü gibi olmaları isteniyor müritlerden. Cennete gitmenin şartı olarak bu koşuluyor. Ve Allah katındaki şeyhle bu kadar kişiliksizleştirmiş mürit arasındaki o uçurum bir istismar bataklığı aynı zamanda. Ve engellenemiyor bu. Bunu defalarca örneklerini yaşadık. Bunun için de devletin çocukları, insanları tarikatlara kaptırmadığı, onların tarikatların o istismar bataklığına insanların sürüklenmediği adımları atması gerekiyor. Bunun sisteminin inşa edilmesi gerekiyor. Bu vakada da gerçeğin ortaya çıkartılması gerekiyor. Çünkü bakıyoruz, ya tarikatlar o kadar güçlü ki Aladağ'da hatırlıyoruz. Yani denetlenemiyordu tarikatın yurdu. Niye? Çünkü tarikata dokunursam yanarım diye düşünüyor herkes. Veya tarikatla ilgili bir soruşturma açmak kolay mı zannediyorsunuz? Her savcı bir tarikat gördüğünde ben soruştururum bunu kolay kolay. Ben bağımsız Türkiye Cumhuriyeti savcısıyım diyor mu sanıyorsunuz? Tarikat olduğunda herkes bir geri çekiliyor. Bütün devlet kurumları, polis de öyle. Çünkü tarikatlar siyasi güçleri arkasında olduğunu hissediyorlar. Siyasi partide 3-5 oy alacağız diye o tarikatların dokunulmazlığına, onların itibarına öncülük ediyor. Ve bu durumda onların bu dokunulmazlığı da etki alanlarını arttırması gibi, devletteki kadrolaşmasını arttırması gibi bu vakaları da çok daha sık yaşamamıza neden oluyor. İşte yargı, burada yapılması gereken tek şey var yargının. Gerçeği ortaya çıkartma. Yani aile de bir savunma yapıyor, evet, kardeşleri de bir savunma yapıyor. O kardeşlerin için de çok üzüldüm, gerçekten çok üzüldüm. Yani böyle bir şey hiçbir aile yaşamamalı. O öyle ebeveynler böyle şeylere asla neden olmamalı. O çocuklar da yaşamamalı bunu. Ama ortada bir tablo var ve şimdi burada en önemli nokta bir aydınlatılması, tarafsızca bir şekilde baskı olmadan mahkemeye sonuna kadar üzerine giderek aydınlatılması. İkincisi de bir daha böyle olayların olmaması için devletin gerekli mekanizmaları harekete geçmesi, bu tedbirleri alması.
Timur çok sağ ol, çok teşekkürler, tebrik ederim tekrar. Murat'a da selamlarımızı iletelim buradan. Bu olay bir gazetecilik başarısı ama esas olarak başarı burada şikayetçi olan kadının yıllar sonra aynen, da olsa kesinlikle bu yüzleşmeyi yapıp çok riskli bir şey yaptığı ortada. Siz gazeteci halinizde bu kadar şeye maruz kalıyorsunuz. Kim bilir o neleri göze aldı, nelere maruz kalıyor ve kalacak. Onu da ayrıca takdir edelim ve tabii ki bağımsız bir yargı süreci temenni edelim diyorum ama bunu derken de suratıma bir gülümseme, acı bir gülümseme geliyor tabii ki maalesef. Tekrar çok sağ ol Timur. Murat'a da sana da çok teşekkürler. Sonuna kadar haberi geliştireceğinizi düşünüyoruz, inanıyoruz. Takip etmeye devam ediyoruz. Çok sağ ol, iyi günler.
Çok sağ olun, iyi yayınlar. Hoşçakalın.
Evet, Timur Soykan anlattı. Ortada bir iddianame var. Kabul edilmiş bir iddianame var. Ve burada anne babaya 22 yıl 6'şar ay ve eski eşe 67 yıl 10 ay ceza isteniyor. Mayıs ayında dava başlayacak. Sonuç olarak iddianameyi okuyanlar, ki ben de bunlardan birisiyim maalesef. Maalesef çünkü çok acı bir olayı anlatıyor iddianame. Bir olaylar dizisini zaten zincir diye bahsediyor birçok şeyden, suistimalden. Zincirleme suistimal diyor. Ve çok ciddi bir olayı gözler önüne seriyor. Bunlar sayısı ne kadardır, çok mudur, neden böyle oluyor, Nasıl böyle oluyor? Bunun tarikatlarla doğrudan ilişkisine ki kesinlikle bir ilişkisi var. Örneğin Özlem Zengin bugün AKP Grup Başkan Vekili sonuna kadar gidilmeli, cemaatse cemaat de dinlenmeli diye bir çıkış da yaptı. O anlamda onu da vurgulayalım. Şimdi buradan hareketle söylenecek çok şey var. Şunu unutmayalım, Türkiye'de tarikatların içerisinde özellikle kadınlara, çocuklara yönelik suistimallerin ki büyük kısmı cinsel suistimal oluyor bunların maalesef. Değişik olaylara tanık olduk. Hayatını kaybeden, intihar edenler, şikayetçi olanlar vesaire. Ve bunlar hep belli bir yerde bayağı bir gündem olup sonra bir şekilde unutuluyor. Hem sayıca fazla oldukları için unutuluyor hem de irade olarak unutulması tercih ediliyor. Yaşadığımız çok olay var. Bir takım cemaatlerin yurtlarında kalan öğrencileri ki işlerinde erkekler de olduğunu biliyoruz. Değişik tarihlerde yaşanan vakıfların, İslami bir takım vakıflarda yaşanan olayları biliyoruz. Bu olayların bu tür kapalı yapılarda cereyan etmesi çok rastlantı değil. Dünyanın her yerinde bu tür bir şekilde kapalı olan, kendisini toplumdan soyutlayan ve buna da bir takım ulvi ya da yasal gerekçeler bulan yapıların işlerinde neler olduğu konusu hep konuşulabilir. Timur'un da söylediği gibi burada önemli olan bunların denetlenebilmesi. Burada insanların özellikle gücü yetmeyenlerin, güçsüzlerin yani gençlerin, kadınların, çocukların şikayetlerini anında tespit edebilecek ve bunu gereğini yapabilecek mekanizmaların oluşturulması gerekiyor. Bu yapıların varlığı, yokluğu, kimileri buradan hareketle yasaklansın vesaire diyorlar. Pazar günü yazacağım yazıda bunu yazmayı düşünüyorum. Orada uzun uzun bunu ele alacağım. Medyaskop'taki yazıda yıllardır konuştuğumuz bir konu. Değişik olaylar yaşandığında tekrar tekrar tartıştığımız bir konu. Bunun yasaklamayla falan olacağını asla düşünmüyorum. Yasaklamanın zaten mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Onların detaylarını konuşacağız. Ancak burada öncelikle şunu söylemek lazım. Denetleme. Denetlemeyi devletin ama aynı zamanda sivil toplumun yapabilmesi lazım. Sivil toplumun çok güçlü bir şekilde, örgütlü bir şekilde bir takım böyle süreçlere kamu yararına olan durumlarda müdahil olabilmesi lazım. Bu olayda söz konusu olduğu gibi ailelerin de razı olduğu süreçlerden haberdar olmak gerçekten çok zor oluyor. Ailelerin şikayetçi olduğu durumlarda bir takım şeyleri ortaya çıkartmak daha kolay ama ailelerin de razı olduğu bu olay çok gerçekten üst düzeyde rahatsız edici bir olay. Bunun ortaya çıkması için bir kadının yıllar sonra da olsa cesaret ederek bir şeyleri dile getirmesi. Bunlardan eğer bir sonuç alınabilirse, yasal olarak, yasal süreçlerle sonuç alınabilirse, bunun devamı kesinlikle gelecektir. Pozitif anlamda daha çok ifşalar gelecektir. Daha çok olay geçmişte kaldığı sanılan, üst örtüldüğü sanılan olaylar ortaya çıkacaktır. Dünyada bunun örneğini çok gördük, hala görüyoruz. Özellikle kiliselerde ki cinsel taciz olaylarının yıllar sonra da dile getirilmesiyle ortaya çıkarılan çok sayıda olay oldu ve birilerinin buradan somut sonuç alması üzerine başkaları da cesaret alıp kendilerini dile getiriyorlar. Burada önemli olan birilerini cesaret sahibi olup bunları dile getirmesi. Daha sonra yargının, bağımsız yargının burada mağdurdan yana bir şekilde tavır alabilmesi, medya başta olmak üzere bir takım kamusal araçların bu olaylara mağdurdan yana bir şekilde aktarabilmesi ve bunun ardından birçok şeyin nasıl diyeyim, düzelmesi zor olsa bile en azından bazı mağduriyetlerin az da olsa giderilmesi mümkün olabilir. Bu süreçte ilginç bir şey yaşanıyor. Malum seçim sürecindeyiz ve seçim sürecinde herkesin her şeye oya ihtiyacı var ve tarikatlar da bu anlamda belli bir yer tutuyor. İsmail Ağa tarikatı da, cemaati de bu anlamda. İktidarın ürkek davranmasını anlamak mümkün ama muhalefetin içerisinden de bazı muhafazakar bilinen yapılar, altılı masada mesela bir Saadet Partisi, ilk önce o geliyor akla. Onların da burada mağdurun sözlerini esas alma pozisyonunun çok uzağında durduklarını görebiliyoruz. Bunlar da aslında çok öğretici oluyor. Burada siyasetler üstü duruşu herkesin sergileyebilmesi lazım. Baktığımız zaman bu son olay bize cemaatler söz konusu olduğu zaman akla sadece iktidarın gelmemesi gerektiğini bize gösteriyor. Bir diğer husus, buradan çıkartılan Timur'un başta bahsettiği gibi yok yeni 28 Şubat süreci, yok Fadime Şahin olayı. O dönemleri yaşamayanlar bilmez ama Fadime Şahin olayı bambaşka bir olaydı. Orada sonradan tam olarak da aydınlatılmadı. Bilerek aydınlatılmadı. Fadime Şahin'in nerede ne yaptığı da bilinmiyor vesaire. Ama buradaki olayın bir komplo, bir herhangi bir gruba yönelik ya da bir bütün olarak İslami camiaya yönelik bir komplo olduğunu gösterebilecek hiçbir şey yok. Açık söylemek gerekirse bunu Timur ve Murat iddianameyi bir şekilde edinip haberleştirmeseler arada kaynayıp gidecek bir şey. Belki hiç kimsenin ruhu duymadan o yargılama olacak mı, olmayacak mı, nasıl gelişecek bilmeyeceğimiz bir şey olacaktı. Burada bir gazetecilik başarısı var. Bir şekilde bu iddianameyi bulup haberleştirme var. Ve ondan sonra da kamuoyunun bu konudaki duyarlılığı nedeniyle bunun hızla yayılması var. Buradan hareketle yok İslam'a saldırıyorlar, yok işte 20-28 Şubat yapılıyor, İsmail Ağa aslında böyle değil, şöyle değil gibi olaya siyasi anlam yüklemek, buradan komplo teorileri üretmeye çalışmak hep yapıla gelen bir şey. Şimdi de yapılıyor. Demin de bahsettik. Gazetecilerin tutuklanmasını istemeye kadar varıyor. Biz bu oyunu çok gördük demeler ve tabii bütün bu arada olay örtbas edilmek isteniyor. Burada çok ciddi bir olay var. Diyelim ki bir diğer iddia da şu tabii ki olayı etkisini azaltmaya yönelik münferit böyle bir şey olmuş olabilir. Diyelim ki oldu ama bunu niye genelleştiriyorsunuz vesaire. Şimdi bunun münferit olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama kimi durumlarda münferit dahi olsa bu tür olaylar birçok şeyin işaretini verir. Münferit dahi olsa diyorum. Münferit olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Başka olaylar da çıkabilir. Hele bu olayın bağımsız yargı tarafından serin kanlı bir şekilde kamu vicdanını tatmin edecek şekilde sonuçlandırılması durumunda başka olaylar da varsa bunların da çıkma ihtimali olacağını düşünüyorum. Burası münferit de olsa yine de düşünmek lazım. Herkesin diyelim ki İsmail Ağa cemaatinin ya da başkalarının bu olaya bir şekilde bundan rahatsız olan, bunun gündeme gelmesinden rahatsız olanların bir hani o çok meşhur hırsızın hiç mi suçu yok meselesini gündeme getirmesi lazım. Neden böyle bir şey olabiliyor? Neden bir anne baba 6 yaşındaki çocuklarını 29 yaşındaki bir erkeğe eş olarak verebiliyorlar? Neden yıllarca bu konuşulmuyor? Neden daha sonra söz konusu olan olayda soruşturma polisin uyandığı, fark ettiği ama savcının kapattığı soruşturma neden kapatılıyor? Bütün bunların hepsini ciddi bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Burada çok ciddi bir yara var. Bu yaranın sadece cemaatlere özgü olmadığı muhakkak. Türkiye'de çok yaygın bir şey. Çocukların suistimali özellikle cinsel açıdan suistimali çok yaygın bir şey maalesef ve genellikle üstü örtülen bir şey. Hele burada büyüklerin rızası varsa iyice böyle olan bir şey. Ama bu olayların bu tür kapalı yapılarda yaşanma ihtimalinin yüksek olduğu da ayrı bir gerçek. Bunlarla yüzleşmeden, edilmeden burada sadece aracı olan, yani var olan bir iddianameyi kamuoyuna duyurarak gerçekten bir kamu görevi yerine getiren gazetecileri işaret etmenin hiçbir açıklanabilecek tarafı yok. Arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik edelim. Bu konuda hassasiyeti sonuna kadar koruyalım. Ve burada bu tür yapıların dini ya da başka türlü bu tür gizli ya da kendini gizleyen ve gizlemeyi kendi hak gören yapıların kamuya açık bir şekilde denetlenebilir yapılara dönüşmesi için çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu akşam saat 20'de Meral Akşener konuğumuz olacak canlı yayında. Siz de sorularınızla benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından, chat bölümlerinden sorularınızla bu yayına katılabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.